Ayrım 2.
Tavan arasından sokağa, kayıkhaneden havuzun iki karış suyuna kadar her yeri arayıp taramışlar. Bitişik arsadaki bostan kuyusunu fener sarkıtmışlar. Neden sonra büyükannem Hüseyin'i hatırlayarak odasına koşmuş ve beni Nefer'in boynuna sımsıkı sarılarak uyumuş görmüş. Ayrılık gününün faciasını hala hatırlar ve gülerim. Ben ömrümde o günkü kadar dal kavukluk ettiğimi bilmiyorum. Hüseyin kapının yanına çömelmiş, koskoca bıyıklarıyla utanmadan ağlıyordu. Ben Bağdat'ta, Suriye'de Arap dilencilerinden öğrendiğim dualarla büyükannemin, teyzelerimin eteklerini öpüyordum. Romanlar mahzun insanı, omuzları çökmüş, gözleri sönmüş, hareketsiz ve sessiz bir insan diye, yani daha açıkçası bir miskin şeklinde tasvir ederler. Ben de daima bunun aksi olmuştur. Ne zaman derin bir üzüntüye kapılsam gözlerim parlar, tavır ve hareketlerim neşelenir, içim içime sığmaz olur. Dünyayı hiçe sayıyormuşum gibi kahkahalarla gülerim, türlü gevezelik ve delilikler yaparım. Bununla beraber öyle sanıyorum ki yakın kimsesi ve başkalarına açılmaya kabiliyeti olmayan insanlar için bu daha iyi bir şeydir. Hüseyin'den ayrıldıktan sonra da böyle yaptığımı hatırlıyorum. Yaramazlıktan kuduruyor, beni eğlendirsin diye getirdikleri akraba çocuklarına saldırarak canlarını yakıyordum. Yabancılar tarafından ayıplanacak bir vefasızlıkla Hüseyin'i çabucak yakadan silip atmıştım. Pek bilmiyorum ama ihtimal ona sahiden de dargındım. Yanımda adı anıldıkça yüzümü ekşitiyor, yeni öğrenmeye çalıştığım Türkçe kelimelerle Hüseyin pis, Hüseyin çirkin, edepsiz, diye yere tükürüyordum. Bununla beraber zavallı, pis, çirkin Hüseyin'in bana Beyrut'a çıkar çıkmaz gönderdiği bir kutu hurma hiddetimi yatıştırır gibi olmuştu. Bunların bitmesinden bir felaket gibi korktuğum halde bir oturuşta hepsini silip süpürdüm. Bereket versin çekirdekleri kalıyordu. Onlarla haftalarca eğlendim. Bir kısmını katır boncuklarıyla karıştırarak ipliğe dizdim. Muhteşem bir yamyam kolyesi şeklinde boynuma taktım. Ötekileri bahçenin ötesine berisine diktim. Aylarca her sabah küçük bir kova ile onları suluyor, bahçede bir hurma ormanı meydana gelmesini bekliyordum. Zavallı büyükannem şaşkına dönmüştü. Benimle başa çıkmak hakikaten imkansızdı. Sabah karanlığında uyanır, gece yorgunluktan baygın düşünceye kadar gürültü ve yaramazlık ederdim. Sesim kesildiği vakit yalıyı adeta telaş alırdı. Çünkü bu benim ya bir yerimi keserek sessiz sedasız kanımı dindirmeye çalıştığıma, ya bir yerden düşerek acıdan bağırmamak için kıvrandığıma, yahut da sandalye ayaklarını testirelemek, minder örtülerini boyamak gibi muzur bir işle meşgul bulunduğuma delalet ederdi. Bir gün kuşlara bez ve tahta parçalarıyla yuva yapmak için ağaçların tepesine çıkar, bir başka gün ocak bacasından taş atıp aşçıyı korkutmak için dam tepelerine tırmanırdım. Yalıya ara sıra bir doktor gelip giderdi. Bir gün kapıda bu doktoru bekleyen boş arabaya atlayarak hayvanları kamçılamış, bir başka günde kocaman bir çamaşır teknesini süreye süreye denize indirmiş, kendimi akıntıya salıvermiştim. Bilmem başkaları da böyle midir? Bizim ailede öksüzlere el sürmek günah sayılırdı. Pek çekilmez hale geldiğim zaman verdikleri ceza kolumdan tutarak bir odaya kilitlemekti. Bütün çocukların sakallı amca diye çağırdıkları tuhaf bir akrabamız vardı. Bu sakallı amca benim ellerime evliya parmaklığı derdi. Çünkü parmaklarım hiçbir gün yaradan bereden hali kalmamış ve daima kına koymuş gibi bez parçalarıyla sarılı bulunurdu. Akrabalarımla bir türlü geçinemezdim. Yaşça kendimden çok büyük olan akraba çocuklarını bile yıldırmıştım. Binde bir içimde bir sevgi dalgası kabaracak olsa bu da ayrı bir felaketti. İnsan gibi sevmeyi, sevdiğimi güzel güzel okşamayı öğrenememiştim. Sevdiğim insanın üstüne bir canavar yavrusu gibi atılır, kulaklarını ısırır, yüzünü tırmalar, tartaklaya tartaklaya şaşkına çevirirdim. Akraba çocukları arasında yalnız birine karşı anlaşılmaz bir çekingenlik ve cesaretsizliğim vardı. Besime teyzenin oğlu Kamran. Mamafi ona çocuk demek de pek doğru olmazdı. Bir kere yaşça büyüktü. Sonra çok uslu ve ağırbaşlıydı. Çocukların arasına karışmaktan hoşlanmaz, elleri ceplerinde kendi kendine deniz kenarında dolaşır yahut ağaçların altında kitap okurdu. Kamran'ın kıvırcık sarı saçları, beyaz, nazik, parlak bir cildi vardı. O kadar parlak bir ciltti ki cesaretim olsa da kulaklarına yapışsam, yakından yanaklarına baksam aynada gibi kendimi göreceğimi sanırdım. Bununla beraber çekingenliğime rağmen bir gün Kamran'la da kavga ettim. Deniz kenarında sepete koyarak taşıdığım bir kaya parçasını onun ayağı üzerine bıraktım. Taş mı pek ağırdı, o mu fazla nazikti bilemiyorum. Birdenbire bir çığlık, bir vayveledir koptu. Şaşırdım. Bahçedeki ağaca saklanmak için tırmandım. Ne azar, ne tehdit, hatta ne yalvarma beni aşağıya indiremiyordu. Nihayet bahçıvanı benim takibime memur ettiler. Öyle ki adamcağız yoluna devam ederse benim vücudumu çekemeyecek kadar ince dallara çıkmakta tereddüt etmeyeceğini ve bir kaza çıkacağını anladı, tekrar aşağı indi. Hasılı o gece ortalık kararıncaya kadar kuş gibi ağaç dalında tünedim. Bir çare büyük annemde hiç uyku bırakmamıştım. Kadıncağız beni iyiden iyiye sevgisiyle sarmıştı. Bazı sabahlar bir gün evvelki yorgunluğunu dinlendirmeden benim gürültümle uyandıkça yatağında doğruluyor, beni kollarından tutup sarsarak ne vardı ödüp de bu yaşta bu canavarı benim yaşıma musallat edecek diye anneme çıkışıyordu. Fakat şurası da muhakkaktı ki bu dakikalarda annem karşısına çıkıp bu canavarı mı yoksa beni mi diyebilseydi büyük annem hiç şüphesiz beni alır onu geldiği yere gönderirdi. Evet, hastalıklı bir ihtiyar kadının bir gün evvelki yorgunluğunu dinlendiremeden uykudan uyanması zordur. Fakat dinlenmiş bir vücut, ızdırabı susamış bir ruhla yatakta uyanır ve hatırlayıştaki zorluğu da unutmamak lazım. Hasılı, verdiğim zahmetlere rağmen eminim ki büyük annem benimle çok avundu ve mesut oldu. Onu kaybettiğim zaman 9 yaşlarındaydım. Babam da tesadüfen İstanbul'da bulunuyordu. Zavallıyı bu sefer de Trablus'tan Arnavutluğa kaldırmışlardı. İstanbul'da ancak bir hafta kalabilmişti. Büyük annemin ölümü onu müşkül bir mevkide bırakıyordu. Bekar zabit 9 yaşında bir kız çocuğunu peşine takıp dağ taş sürükleyemezdi. Nedense beni teyzelerimin yanında bırakmaya yanaşamıyor, ihtimal bir sığıntı vaziyetine düşmemden korkuyordu. Ne düşündüyse düşündü, bir sabah beni elimden tutarak vapura bindirdi, İstanbul'a geçirdi. Köprüde tekrar bir arabaya binerek bitip tükenmez yokuşlardan çıktık. Çarşılardan geçtik, sonra büyük bir taş binanın kapısı önünde durduk. Burası benim 10 sene kapalı kalacağım Sör Mektebi'ydi. Bizi kapının yanında perdeleri ve pancurları kapalı loş bir odaya aldılar. Her şey önceden konuşulup hazırlanmış olacaktı ki biraz sonra içeri giren siyahlı bir kadın bana doğru eğildi. Başındaki beyaz başlığın uçları garip bir kuşun kanatları gibi saçlarıma sürünerek yakından yüzüme baktı ve yanaklarımı okşadı. Mektebe ilk ayak atışımın yine bir kaza, bir yaramazlıkla başladığını hatırlıyorum. Babam Sir Superior'la konuşurken ben dolaşmaya, öteyi biriyi karıştırmaya başlamıştım. Üzerindeki renkli resimlerle parmağımda dokunmak istediğim bir vazo yere düşerek kırıldı. Babam kılıcını çıkartarak yerinden fırladı. Telaşla beni kolumdan yakaladı. Kırılan vazonun sahibi Sir Superior ise bilakis gülüyordu. Ellerini sallayarak babamı yatıştırmaya çalışıyordu. Mektebe ben bu vazoya benzemez daha neler kıracaktım. Evdeki haşarlığım orada devam ediyordu. Bu sörler ya hakikaten melek gibi sabırlı insanlardı yahut da benim hoş bir tarafım vardı. Yoksa başka türlü benim kahrımı çekmek mümkün değildi. Sınıfta mütemadiyen gevezelik eder, oradan oraya dolaşırdım. Herkes gibi merdivenlerden inip çıkmak benim için değildi. Mutlaka bir köşeye sinerek arkadaşlarımın inmesini bekler, sonra ata biner gibi Trabzon'un üzerine atlayarak kendimi yukarıdan aşağıya kapıp koyuverirdim. yahut da ayaklarımı birbirine yapıştırarak zıplaya zıplaya basamaklara atlardım. Bahçede kuru bir ağaç vardı. Fırsat buldukça oraya tırmandığımı ve tehditlere kulak asmadan teneffüs sonuna kadar daldan dala atladığımı gören muallim bir gün "Bu çocuk insan değil, çalı kuşu" diye bağırmıştı. İşte o günden sonra adım unutulmuş ve herkes beni çalı kuşu diye çağırmaya başlamıştı. Bilmem nasıl sonradan bu isim aile arasında aldı yürüdü. Ve Feride adı bayram elbiseleri gibi pek sayılı günlerde kullanılan resmi bir ad olup kaldı. Çalı kuşu benim hem hoşuma gider hem işime yarardı. Bir münasebetsizliğimden şikayet edildiği vakit fütursuzca omuzlarımı silker, "Ne yapayım, bir çalı kuşundan ne beklenir?" derdim. Ara sıra mektebimize çenesinde keçi sakalına benzeyen bir küçük sakal taşıyan gözlüklü bir papaz gelip giderdi. Bir gün el işi makasıyla saçımdan kestiğim bir parçayı zampla çeneme yapıştırdım. Hoca benim tarafıma baktığı zaman çenemi avuçlarımın içine saklıyor, o başını öte yana çevirince ellerimi açıp sakalımı sallayarak papazın taklidini yapıyor ve çocukları güldürüyordum. Muallimimiz bu kahkahaların sebebini bir türlü anlayamayarak öfkesinden çığlık çığlığa bağırıyordu. Bir aralık başımı sınıfın koridora açılan penceresine çevirecek oldum. Camın arkasında Sir Superior'un bana baktığını görmeyeyim mi? Şaşkınlıktan ne yapsam beğenirsiniz. Boynumu bükerek parmağımı dudağıma götürerek sus işareti yaptım. Sonra da parmaklarımla ona bir öpücük gönderdim. Mektebin en büyüğü bu Sir'dü. En ihtiyar hocalara kadar herkes onu Allah gibi sayardı. Böyle olduğu halde kendisinden hocaya karşı suç ortaklığı rica etmem kadıncağızı neşelendirdi. Sınıfa girerse ciddiyetini muhafaza edememekten korkuyormuş gibi gülerek ve parmağıyla beni tehdit ederek koridorun karanlığında kayboldu. Sir Superior bir günde beni yemekhanede yakalamıştı. Sınıftan çalıp getirdiğim kağıt sepetine yemek artıklarını doldurmakla meşguldüm. Sert bir sesle beni yanına çağırdı. "Buraya gel Feride," dedi. "Nedir bu yaptığın?" Yaptığımda ne fenalık olduğunu anlayamıyordum. Gözlerimi yüzüne kaldırarak, "Köpeklere yiyecek vermem fena mı masör?" dedim. "Hangi köpeklere, ne yemeği?" "Viranedeki köpeklere." "Ah masör, beni görünce ne kadar sevindiklerini bilseniz. Dün akşam ta köşe başında karşıladılar. Ayaklarıma dolaşmaya başladılar. Sabredin, ne oluyorsunuz? Viraneye gitmeden vermem diyordum. Zalimler bir türlü lakırdı anlamıyorlar. Beni yere yatırıyorlardı. Benim de inadım tuttu. Sepeti sımsıkı eteklerimin arasında tuttum. Az kalsın beni parçalayacaklardı. Bereket versin bir simitçi geçiyordu, beni kurtardı." Sir Superior gözlerini gözlerime dikmiş beni dinliyordu. "Peki sen mektepten nasıl çıktın?" diye sordu. Hiç çekinmeden, "Çamaşırhanenin arkasındaki duvardan atladım," dedim. Sir büyük bir felaket haberi almış gibi ellerini başına götürerek, "Nasıl cesaret ettin?" dedi. Aynı saffetle, "Merak etmeyiniz masör, duvar çok alçak. Hem nasıl istiyorsunuz ki kapıdan çıkayım? Kapıcı beni bırakır mı hiç? Birinci defasında masör teresini çağırıyor diye aldattım da öyle kaçtım. Rica ederim siz de beni haber vermeyin. Çünkü köpeklerin aç kalma tehlikesi var." Sörler ne garip insanlardı. Zannederim ki başka bir mektepte bunu yapsam ya hapsedilir yahut da bir başka ceza görürdüm. O benimle yüz yüze gelmemek için yere çömeldi. "Küçük hayvanları korumak güzel şey," dedi. "Fakat itaatsizlik etmek hiç öyle değil. Bırak sepeti bana, ben kırıntıları kapıcı ile köpeklere gönderirim." Hayatta kimse galiba bu kadın kadar beni sevmedi. Sörlerin buna benzer hareketleri o zaman yelin kayıya tesiri gibi bir şeydi. Haşırlığıma, intizamsızlığıma mani olacağı benzemezdi. Fakat zamanla gizli gizli içeriye işlemiş bu silinmez işler bende şifasız bir zaaf ve rikkat tortusu bırakmış olmasından korkarım. Evet, ben hakikaten garip, anlaşılmaz bir çocuktum. Hocalarımın zayıf damarlarını yakalamıştım. Her birinin en ziyade neden üzüleceğini gayet iyi keşfeder ve ona göre işkenceler hazırlardım. Mesela Sir Matilde isminde ihtiyar ve son derece mutasip bir musiki hocamız vardı. O mesela duvardaki Meryem heykelinin önünde gözlerinde yaşlarla dua ederken heykelin etrafında uçuşan sinekleri göstererek "Masör, aziz annemizi melekler ziyarete gelmiş" gibi bir sözle en can alacak yerinden vururdum. Bir başka hocamızın son derece temiz ve titiz olduğuna dikkat etmiştim. Yanından geçerken kalemimin iyi yazmamasından şikayet eder gibi yapar, onu şiddetle sallayarak zavallının bembeyaz yakasına mürekkep sıçratırdım. Yine bir tanesi vardı ki böceklerden pek korkardı. Kitaplardan birinde boyalı bir akrep resmi bularak makasla etrafını kestim. Sonra bu kağıt parçasını yemekhanede yakaladığım iri bir at sineğinin sırtına zampla yapıştırdım. Ve akşam mütalaasında bir bahaneyle hocamın yanına yaklaşarak kürsünün üzerine bıraktım. Ben sürü lakır diye tutarken sinek yürümeye başlamıştı. Zavallı kız, hava gazı lambasının ışığında korkunç bir akrebin kıskaçlarını, kuyruğunu titreterek kürsünün üzerinde yürüdüğünü görünce bir feryat kopardı. Yanında duran bir T cetvelini yakalayarak bir vuruşta sineği kürsünün üstüne yapıştırdı. Sonra arkasını duvara dayayıp elini yüzüne kapayarak küçük bir baygınlık geçirdi. O gece yatağımda ben de bir yarım saatçik sağdan sola, soldan sağa döndüm ve kıvrandım. Şöyle böyle 12 yaşında vardım. İçimde ar ve haya duyguları hayli inkişaf etmişti. Hocama yaptığımdan utanıyordum. Sonra kabahatimin kolay geçiştirilecek kabahatlerden olmadığını anlıyordum. Ertesi gün muhakkak istisnata çağrılacak ve kim bilir ne olacaktım. Uykum arasında Sir Spurrier'ı birkaç kere karşımda gördüm. Çatkın bir çehreyle üzerime yürüyor, gözlerini açıyor, bağırıyordu. Ertesi gün birinci ders vakasız geçti. İkincinin sonlarına doğru kapı aralandı. İçeri giren Sir, hocaya bir şeyler söyledikten sonra beni eliyle dışarı çağırdı. Dehşet. Ben omuzlarımı kısarak, dilimi çıkararak kös kös dışarı çıkarken çocuklar gülüyor, hoca cetveliyle hafif hafif kürsüye vurarak onları sükût ve ciddiyete davet ediyordu. Biraz sonra Sir Spurrier'ın odasındaydım. Fakat hayret, müdürenin çehresi rüyada gördüğüm çehreye hiç benzemiyordu. O kadar ki bir an akrepli sinek oyununu icat eden ve hocanın bayılmasına sebep olan yaramazın ben değil, o olduğuna inanacak gibi oldum. Yüzü mahzundu, dudakları titriyordu. Beni elimden tutup göğsüne çekecek gibi bir hareket yaptı, sonra yine bıraktı. Feride, çocuğum, sana bir haber vereceğim. Üzücü bir haber. Baban bir parça hastaymış. Bir parça diyorum ama galiba ziyadeci. Sir Spurrier elindeki bir kağıt parçasını buruşturuyor, sözünün arkasını getirmeye muvaffak olamıyordu. Beni sınıftan getiren Sir'ün birdenbire mendilini yüzüne kapayarak dışarı çıktığını gördüm. Anlamıştım. Bir şey söylemek istiyordum. Fakat Sir Spurrier gibi benim de dilim tutulmuştu. Başımı çevirerek açık pencereden karşıki ağaçlara baktım. Güneş vurmuş tepelerinde kırlangıçlar uçuyordu. Birdenbire bana da onlar gibi bir canlılık geldi. "Anladım Masör," dedim. "Üzülmeyiniz. Ne yapalım, hepimiz öleceğiz." Bu defa da Sir Spurrier başımı göğsüne dayadı ve uzun müddet bırakmadı. Görüş günü olmadığı halde biraz sonra teyzelerim beni görmeye geldiler. İzin alarak eve götürmek istediler. Razı olmadım. İmtihanlarımın çok yakın olduğunu söyledim. Mamafi imtihanların çok yakın olması beni o gün her zamankinden fazla azgınlık etmekten men etmedi. O kadar ki akşam mütalaasında şiddetli bir ateş bastı. Tembellerin yaptıkları gibi kollarımı sıranın üstüne koyarak uyukladım ve o gece yemek yemedim. Ertesi sabah uyandığım zaman her zamanki çalı kuşuydum. Yaz tatillerimi Besime teyzemin koz yatağındaki köşkünde geçirirdim. Buradaki çocuklardan bana hayır yoktu. Besime teyzemin kızı Necmiye, annesinin dizi dibinden ayrılmayan, sessiz ve biraz da hastalıklı bir çocuktu. Kamran ağabeyinin hemen hemen bir eşiydi. Bereket versin etrafta muhacir çocukları vardı. Onları bahçeye toplayarak başlarına geçer, akşama kadar adeta kudururdum. Bir aralık zavallı arkadaşlarım istiskale uğramışlar, köşkün bahçıvanı vasıtasıyla kapı dışarı edilmişlerdi. Fakat onlar küçük gönüllü çocuklardı. Gördükleri hakareti aldırmayarak beni köşkten kaçırmaya gelirlerdi. Saatlerce kırlarda serserilik eder, bahçenin çitleri üzerinden aşarak yemiş çalardık. Geceye doğru güneşten yüzümüzün derileri pul pul olmuş, yaralı ellerimle eteklerimin yırtıklarını kapatmaya çalışarak içeri girince teyzem, saçını başını yolar, bir kucak parlak tüy yığını altında ara sıra pembe ağzını açarak esneyen ve o haliyle alık ve tembel Van kedilerine benzeyen Necmiye'yi bana misal gösterirdi. Usluluğu, okumuşluğu, nazikliği, terbiyesi ve daha bilmem neleri ikide birde başıma kakılanlardan biri de Kamran'dı. Necmiye neyseye, işin nihayetinde o annesinin dizi dibinde büyümüş, yumuşacık, sıcak bir kül kedisiydi. Zaten kız kısmının da böyle olması lazım geldiğinden içimden tasdik etmez değildim. Fakat o 20 yaşlarına yaklaşan ve sivri uçlu, incecik dudakları üstünde incecik bıyıkları çıkmaya başlayan koskocaman Kamran'a ne oluyordu? Kız ayağı gibi küçücük ayaklarında beyaz podüsiyet iskarpinleri, ipek çorapları, yürürken ince bir dal gibi sallanıyor zannedilen narin vücudu, sadakor gömleğinin açık yakasından çıkan uzun beyaz boynu ile erkekten ziyade kıza benzeyen bu çocuğa son derece içerledim. Erkek akrabalar ve konu komşu tarafından ikide bir de ballandırılan meziyetleri fena halde kanıma dokunuyordu. Kaç defa koşarken ayağım kaymış gibi yaparak üstüne düştüğümü, kitaplarını yırttığımı, sudan bahanelerle kavga çıkartmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Fakat Allah'ın kulu bir gün bir parça canlan, kız aksi bir şey söyle de kedi gibi boynuna atılarak seni tozun toprağın içinde yuvarlayayım, saçlarını çekeyim, yılan gözlerine benzeyen yeşil gözlerini parmaklarımla tehdit edeyim. Ayağına taş atarak onu kıvrandırdığım günü hıncımdan, zevkimden titreyerek hatırlarım. Fakat o kendini ermiş, yetişmiş bir insan sayarak bana tepeden bakar, gözlerine hain bir gülümsemeyle ''Ne zamana kadar bu çocukluk Feride?'' derdi. ''Peki ama sen de ne zamana kadar bu pısırıklık, bu görücüye çıkan eski zaman kızı naz ve edaları?'' Bu sözleri ne de olsa söyleyemem tabii. Yaş, maşallah 13-14. Bu yaşta bir kız yaptığı bir kabalığı bu kadar nezaketle karşılayan bir delikanlıya daha fazla sataşamaz. Dudaklarımdan gayri ihtiyari, münasebetsiz bir şeyler kaçmasından korkuyormuşum gibi elimi ağzıma kapar, ona ferah ferah küfretmek için bahçenin yalnız köşelerine kaçardım.